Ayrım 9, sayfa 119, 14. fasıl, eski saray binasını bildirir. İstanbul'un Karadeniz tarafına ve Galata ve Halic'e bakan yüksek ve havadar mahalde, Pozantin Kayser yapısı bir eski kilise vardı ki, dört tarafı surlar gibi kademe kademe sağlam bir duvar idi. Bu kilisenin dört tarafı öyle çimenlik ve ağaçlarla süslü idi ki, Cenab-ı Hak havada uçan ve yerde gezinen bütün yabani hayvanların, kuşların ve çeşitli hayvanların çeşitlerini o ağaçlık içinde toplamıştı. O kilise içinde Pozantin ve Konstantin aslında 12 bin keşiş, rahip ve rahibe, kadın papaz, perhis sahibi, sapık ayini kafirler vardı. İmar etmesinin sebebi şu idi ki, Hazreti İsa'nın halifelerinden Havvari Şem'un İstanbul'a gelip o ferah verici yerde ibadetle meşgul olup bütün yabani hayvanlarla hoş geçinip o mahluklara su vermek için yeri kazdı. O kazdığı yerden bir âb-ı hayat göründü. Doğrusu âb-ı hayat olup bütün hayvanlar ondan susuzluğunu giderirdi. Sonra Şem'un halife o adı geçen yere bir ibadethane yapıp zaman geçtikçe Pozantin kral o akarsu üzerine meskûr büyük kiliseyi yaptırdı. Sonradan Fatih o kiliseyi açıp yerine 858 senesinde miladi 1454 eski sarayı yaptırmaya başlayıp 862'de miladi 1457 tamamlanıp burçsuz, duvarsız, dişsiz, kalesiz ve hendeksiz bir surdur. Ama gayet sağlam yapılıp bütün duvar üzeri mavi kurşun ile örtülüdür. O zaman da çepçevre ölçüsü 12 bin arşın idi. Dört köşeli bir binadır. Bir tarafı Sultan Bayezid kazancıları köşesinden miski sabunu kapısına kadar, bir köşesi Tellak Mustafa Paşa kapısında son bulurdu. Oradan bir tarafı küçük pazar seddi ve sarnıcı üzere bitmişti. Halen Yeniçeri Ağası Sarayı ve Siyavuş Paşa Sarayı'nın yeri meskûr eski saray yerindeydi. Bir köşesi ta Tahtakale üstündeki sedden geçip yine kazancı tüccarları köşesine gelinceye kadar bir muazzam saray yaptırıp içinde türlü türlü avlu ve meydanlar, birçok harem daireleri, maksureler, havuzlar ve şadırvanlar yaptırıp ve keykavuz, eski İran hükümdarlarından mutfağı gibi mutfaklar ve hususi kilerler ve 3000 teberciler, baltacılar ve kâkülsüz uşaklara müteaddit evler yaptırdı. Ve bir oda aka, bir de kara ağaya yaptırdı. Hepsinin üzerine Darü Suade ağasını hakim yapıp hasekilerle kral kızını da bu eski saraya koyup haftada iki kere yeni saraydan eski saraya gelip o gece orada kalırdı. Eski saraydaki hayat suyunun metyü senası. Fatih Sultan Mehmet Han tabiat sahibi bir şanlı padişah olduğundan acaba İstanbul'un hangi suyu güzeldir diye bütün hekimleri toplayarak sordular. Onlar da eski sarayı içinde olan Şem'un pınarının suyunun hafif, hazmı süratli bir âb-ı hayat olduğunu söylediler. Bundan başka pınarların saf sularını beşer miskal, kıymetli taşları ölçüsü olmak üzere pamuklarla beraber tartıp, tartılmış pamukları tartılmış hafif sulara katıp adı geçen pamuklar beşer miskal suları çıkarılarak sonradan pamukları güneşte kurutup bütün pamuklar tartıldığında Şem'un pınarında ıslanan pamuk hepsinden hafif gelmesi üzerine hekimlerin sözleriyle çok güzel bir su olduğu anlaşıldığından Fatih Hazretleri daima o tatlı ve güzel sudan içerlerdi. Bu zamana kadar bütün padişahlar da o sudan içerler ki Kilercibaşı ve dış Sakabaşı taraflarından üçer adım her gün altı kişi üç seyishane yükü yirmişer okka gelen gümüş güğümleri o latif sudan ağzına kadar doldurup su nazırı huzurunda Kilercibaşı'nın güvenilen adamlarının mühürüyle kırmızı bal mumu ile mühürlenip padişaha götürürler. Halen o hayat suyu çeşmesi eski sarayın doğuya bakan kapısı önündedir ki Fatih eski saraydan dışarı çıkarıp bu hayat çeşmesini yaptırmıştır. Halen çok meşhur olan çeşme Şem'un çeşmesi adıyla şöhret yapmış bir Kevser suyudur. Daha sonra Sultan Süleyman bu eski sarayı 3 mil kuşatır bir saray yapıp üç kapı koydu. Divan kapısı doğuya, Bayezid kapısı güneye, Süleymaniye kapısı batıya bakar. Bu sarayın dışına Süleyman Han, Belgrad ve Malta ve Rodos fethi malından Süleymaniye Camii'ni yaptı ve medreseler ve Darül Hadis, Hadis Öğretme Okulu, Darül Kurra, Kur'an Okuma Okulu, Ebced Okuyan Çocuklar Okulu ve bir Sultan Çarşısı, bir Ziyafet Evi, bir Kervansaray, bir Darül Şifa, Tedavi Evi ve kendilerine de nurlar dolu bir türbe, bir hamam, Kavaflar Çarşısı, düğmeci ve kuyumcular çarşısı yaptırdı ve Makbul Siyavuş Paşa'ya bir muazzam saray ve Yeniçeri ağalarına mahsus bir eski saray ve Lala Mustafa Paşa için ve Karamanlı Pir Mehmet Paşa için birer saray ve Gebze'de cami sahibi Mustafa Paşa'ya ve kızı İsmihan Sultan'a da birer saray ve cami hizmetleri için bir tane oda yaptırıp eski sarayın dört tarafını umumi yollarla çevirtti. Halen hiçbir tarafa bitişiği olmayan muazzam bir saraydır. Yukarıda yazılan vezirler sarayları ve imaretler tamamen bu eski sarayın bulunduğu yere yaptırılmıştır. Ama eski saray Fatih Sultan Mehmet'in eseriydi. Ondan sonra Yeniçerilerin 160 bölüğüne ve cemaati ve sekbanlara 160 tane oda yaptırdı. Peykhane, kalenderhane, tersane ve tophane, kağıthane de, baruthane, bunlar gibi pek çok büyük imaretler ile İstanbul'un içini, dışını gaza malı ile süslemiştir ki her birini yeri geldiği zaman tarih ve izah edeceğiz. 15. fasıl. İstanbul'un fethinde hakim tayin olunanları bildirir. İstanbul şehri 3 sene içinde o kadar mamur ve onarılmış oldu ki ve o kadar insan denizi haline geldi ki zapt ve idare edilmeleri zorlaştı. Zira dünyanın 7 bucağından sayılması kabil olmayan miktarda insanoğlu toplanmıştır. Evvela Vezir-i Azam Mahmud Paşa'ya bir oda ve Yeniçeri ile Muhtır Ağa ve Sipahi Ketüda yerleri, Ketüda Bekili ve Cebeci ve Topçu ve Azep Çavuşları ve bir Bostancı Oda Başısı ve Yeniçeri'den bir tüfekçi ve bir mataracı verip ve şehirli taifesini uslandırmak için falaka değnek vurup çarşamba günleri kol gezen bu grup İstanbul'un içinde dolaşarak un kapanında yaptırılmış olan Sanatkarlar Divanhanesi'ne gelip indi. Oradan yemiş iskelesi çardağında bütün esnaf ile toplantı yapıp meyveye, oradan sebzehane toplantısına gidip sebzeye, daha sonra mezbahaya giderek ete narh koyarak sarayına döndü. İkinci hakim sekban idi. Ona falaka ve değnek verildi ise de cellat verilmedi. Üçüncü hakim İstanbul mollasıdır. Falaka, değnek ve borçlunun hapsedilmesi fermanı verildi. Dördüncü hakim Eyüp mollasıdır. Bunun da dövme ve hapsetme selahiyeti vardır. Beşinci hakim Galata mollasıdır. Bunun da salayetleri aynıdır. Yedinci hakim ayak naibidir ve şeriat tarafından sanat sahiplerinin narh ve terazi için azarlama ve dövmeye yetkilidir. Sekizinci hakim ihtisap ağasıdır ki bütün sanatların sahiplerini hükmedip dövme ve öldürmeye ve alışverişte hile yapanları azarlayıp cezalandırmaya memur edilmiş bir hakimdir. Dokuzuncu hakim asesbaşı, inzibat amiri, onuncu hakim subaşıdır. Gerçi bunlarda kırbaç ve kamçı varsa da falaka değnekleri yoktur. Lakin suçlu sanığı olan şahısları yakalayıp bağlamaya ve mahkeme naibiyle bazı evleri basmaya vazifelidirler ve siyaset ettiklerini, öldürdüklerini şeriatın müsaadesiyle yaparlar. Bir münasip mısrada hükmü sultanı olmasa gelmez hata cellattan denilmiştir. Sultanın emri olmasa cellat yanlış iş yapmaz. 11. hakim İstanbul ağası, 12. Bostancı başıdır. Her gece deniz üzerinde bütün köy ve kasabaları sabaha kadar dolaşıp suç sahiplerini suçunun derecesine göre azarlar ve cezalandırır. 13. hakim çorbacılardır. Her gece sabaha kadar 12 yeniçeri çorbacılar 5'er, 50'şer, 100'er adamlarıyla kol gezip devriye dolaşıp suçlu gördüklerini tutarak bağlayıp yeniçeri kapısına göndererek hakkından gelirler. 14. hakim Erbayin'dir. Bunlar şeriat tarafından tayin edilmişlerdir. İstanbul'un 4 mevlevit yerinde 40 mahkeme vardır. Bunlara Erbayin hakimi derler. Bunlar da ceza ve hapis verebilirler. 15. hakim Şeyhülislam'dır. 16. hakim Anadolu kazaskeridir. Ama azar ve ceza sahibi değildir. 4 divanda dinleyip Anadolu'da olan kadılara hükmeder. 17. hakim Rumeli kazaskeridir ki Rumeli kadılarına hükmeder. Padişahın beratlarını yazmaya Fatih Kanunu gereğince vazifelidir. 18. hakim yedi kule dizdarıdır. Sahibi arzdır. Padişaha doğrudan doğruya maruzatta bulunabilir. 19. hakim mimar başıdır. İstanbul içinde bir bina yapılsa bundan izin alınması lazımdır. 20. hakim kaptan paşa olup denize gece gündüz hükmeder. 21. hakim tersane ketüdastıdır ki Kasımpaşa semtinde bir suçlu bulsa suçuna göre cezalandırır ve idam da edebilir. 22. hakim Ok Meydanı'nda Yeniçeri Ocağı'ndan talimhaneci başı ve korucular Ok Meydanı'nda kol gezerek bir sanık hırsız tutsalar aşçı başıya götürüp suçuna göre uslandırırlar yahut da yayların ipleriyle bir ağacı asarak ok yağmuruna tutarlar. Bunun için ellerinde Fatih'ten birkaç tane ve her padişahtan yeniden verilmiş hattı şerifler padişah emirleri vardır ki, eğer yakalanan suçlu asker ise hiç söz söyletmeden bir ağaca asarlar. Velhasıl İstanbul'un dört mevleviyet yerinde, ta boğazın iki tarafında olan köy ve kasabalarda hepsi 33 hakim ve 35 nahiye kadısıdır. Ama Beykoz kazası başkadır ki müneccim başıların meşrutasıdır. İnşallah buralarda mahallelerinde birer birer sayılır. Bu kazalardan başka dört mevleviyetin idareleri altında 186 nahiye kazaları ve 360 subaşılıkları ve 87 yeniçeri kollukları ve kumandanları vardır. Ve 40 yerde serbest ufak subaşılıklar vardır. Sözün sonucu İstanbul eyaletinin dört mevleviyetinde kadı ve subaşıların tamamı 1300 hakimdir. Hazreti Fatih'in kanunudur. Bunlardan başka dört mevleviyet bir de 150 esnafında zabit ve hakimleri vardır. Ama asma ve öldürmeye izinli değillerdir. Ancak yol hakimleridir ki ileride izah edilecektir. 16. fasıl. Büyük İstanbul şehrinde olan salatın camilerini bildirir. Önce şekli, durumu, vaktiyle yapılmış eski iş ve muazzam bina ve yüce Allah'a ibadet olunacak yer, yani Büyük Ayasofya, Yunan tarihçilerinden Yaniva'nın tarihinde söylediğine göre, evvela Hazreti Süleyman dünyanın dört köşesini gezerken, sabah rüzgarı Süleyman'ın tahtını saray burnunda durdurdu ve o da orada bir tapınak inşa ettirdi. Daha sonra Hazreti Adem'in gökten yere inişinden 5052 sene geçince Madyan oğlu Yanko torunlarından Vizendon adlı kral meydana gelip İstanbul'u 7. defa onardığı, dünyayı kıymetlendiren şanlı bir hükümdar olduğu yukarıda 8. fasılda etraflıca yazılmıştır. O Vizendon'un bir kızı Makedonya'da Sofya şehrinde doğduğundan ona nispetle Ayasofya dediler. Babasının İstanbul'un dört bir tarafını yeniden yaptırdığını işitince 2 milyonu kazini ile babası Vizendon'a gelip Süleyman Aleyhisselam'ın tapınağını genişletmeye başlayıp para harcarken bir adam gelip "Bunun bütün lüzumlu şeylerini ve malzemesini benden alın ve şu biçimde bir mabet yapın" diye Ayasofya'nın yapılması için gerekli temel bilgileri öğretti. Önce yeri kuyu derinliğinde kazıp ahır kapı seviyesine kadar inince yer altından sular fışkırdı. Tam bir ay bu temel içinde ateşler yakıp kurşun akıttılar. Sanki mavi lacivert bir kurşun denizi oldu. Bu kurşun denizi temelde senelerce durduktan sonra Ignatos isimli yapıcı bir mühendisin nezaretinde 30 bin işçi ve 7 bin amele ve 3 bin usta toplanarak gerekli görüşmelerden sonra kurşun temel üzerine direkler, kemerler ve kubbeler yapıldı. Altı su sarnıcı olup zelzeleden korkmamak ve muhafazalı olmak düşüncesiyle temelini önce böyle tamamladılar ve sarnıcı su ile doldurdular. Ve sarnıcın gereken yerlerini tamir ve onarım için kayıklar hazırladılar. Halen bu kayıklar durur ve Ayşe Sultan Sarayı'na ve Hasan Paşazadeler ve Kade Mehmet Ketüda ve Aslanhane ve Saray Meydanı ve Enderun Cebehanesi ve Soğuk Çeşmelere varıncaya kadar yazılan sarayların altı baştan ayağa boş olup tatlı su ile doludur. Ayasofya'nın ortasında bakır kapaklı bir kuyu ağzı vardır. Oradan kovalarla su çekilip cemaat içerek susuzluklarını giderirler. Daha sonra Ayasofya'nın dört tarafının duvarlarının yapılmasına başladılar ki bunun kuruluş ölçülerini seyreden hayran olur ve yapı şeklini ve yüksek binasını görenlerin başları döner ve sersemleşir. Ayasofya'nın yapılış hikayesi böyle anlatılır ki dünyanın yedi ikliminde bulunan çok kıymetli taşları ya binanın temeline yüklenmiş veya çok ağır olanları ağırları kaldırma bilgisiyle düzgün çalışma ve dökülen gayretlerle o taşları zorla çeke çeke binayı yükseltip renkli mermerler ve taş sütunlarla tamamlandı. Ve yedi iklimden türlü türlü renk renk şaşılacak bu kalemunun akışında İri mermerler gemilerle taşındı ve ferhat ayarında sanatkarlar, üstadlar eliyle keskin yerleri aşındı, yani tıraşlanıp düzeltildi. O kadar büyük himmet gösterdiler ki caminin yarısını 7 senede tamamladılar ve pek çok taşlar Ayaslov ve Aydıncık'tan gelmiştir. Ve renkli mermerler Karaman ve Şam ve Kıbrıs adasından ve binlerce somaki, bal rengi, zeytin rengi, sarı ve mermer rengi, diğer parlak sütunlar, Atina yakınlarındaki temaşalıktan ve ham mermerler Marmara Adası'ndan taşınmıştır. Yüzlerce mimar ve mühendis yapının çeşitli kısımlarında ustalığa başlayıp her biri yüzlerce beğenilecek hünerler gösterip ihsan alırlardı. Ama bütün mimarların reisi Mimar Ignatos idi. Onun nefis vaziyet planını tatbik ederlerdi. Nihayet bu muazzam yapı Kisra'nın takı gibi dört ana kemer ayaklarına kadar tamamlanınca bir gece mimarbaşı Ignatos kayboldu. Meğer kılık değiştirerek Kızıl Elma, İtalya'nın baş şehri olan Roma diyarına gitmiş ve orada da Papa'nın izniyle bir kiliseye başlayıp onu da yarısına kadar 7 senede tamamlayarak bir gece oradan da kaçıp İstanbul'a gelince mabedi yaptıran hükümdar tarafından azarlandı. İgnados böyle bir muazzam binanın temeli çok sağlam olması lazımdır. Kaçmasam binayı bitirmek üzere zorlanacağım şüphesizdi. O halde binada sağlam olmazdı diyerek tekrar kubbenin inşasına başladı. 100 kadar sonraki direkler üzerine kubbeler ile iki katta son direkleri üzerine, havarnak takları üzerine gök kubbe gibi tersine dönmüş kaseye benzer ve mavi lacivert renkli halis kurşunla örtülü bir muazzam kubbe yaptılar ki çeşitli renklerde olan gökyüzü altında böyle şaşılacak durumda bir kubbe ne evvelce ne de sonra yapılmamıştır. Bu çok yüksek kubbenin en sivri üst kısmında 100 İskender kantarı ağırlığında altından bir haç alem konulmuş olup güneşin parlatmasıyla ta Alem Dağı'ndan ve Keşiş Dağı'ndan, Uludağ ve İsrancı Dağları'ndan fark edilirdi. 40 sene içinde tapınak tamamlanınca iç ve dış hizmetleri için 12 bin hizmetçi tayin edildi. Hatta Peygamberimizin doğumundan 965 sene evvel Büyük İskender zamanında Yunan taifesi, kavmi, milleti, Kıpti denilen çingeneler elinden Mısır'ı alıp Ayasofya'ya vakfettiler. Bu suretle o kadar zengin ve mamur oldu ki Hristiyanların benzetmek gibi olmasın Kâbeleri oldu. Daha sonra iki cihan Resulü olan Peygamberimizin doğuşunu müjdeleyen mübarek gecede vuku bulan büyük zelzele Kisra'nın takını, Roma'nın ve Ayasofya'nın kubbelerini yıktı. Zaman geçtikten sonra Hazreti Peygamber'in hatırlatması ile 300 kadar Busra'da oturan manastır papazları Buhayra adlı meşhur papazın delaletiyle Mekke'ye giderek o zaman henüz küçük yaşlarda olan Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın ağız suyundan bir parça alıp bir de mübarek elinin örneğini ceylan derisi üzerine peygamberin amcası Ebu Talib'e çizdirmişlerdir ki hala duran bir çekmecede saklıdır. Bu surette peygamberin ağız suyu ile zemzem suyu ve Mekke'nin temiz toprağından birer miktar alınarak bu papazları İstanbul'a gelip kubbenin yıkılmış olan kısmını yapmaya başladılar. Halen peygamberin tükürüğüyle yapılan bu kısım kubbenin kıble tarafında 32 nakışlı kısım böylece zahmetsizce yeniden yapılmıştır. Bilenler buna baktıkça Allahümme salli ala Muhammed derler. Çünkü kubbenin diğer taraflarından burası daha belli ve daha nurludur. İstanbul'un fethinden sonra Fatih bu kubbe Hazreti Peygamber'in ağız suyu ile durdu diye büyük kubbenin ortasına bir zincir ile uğur sayarak bir altın top asmıştır ki 50 Rum kilesi buğday alır. Bu top altında Hazreti Hızır'ın bulunduğu ve ara sıra dini bütün Müslümanlardan bazılarıyla buluştuğu cihetle dilek sahipleri arasında Hızır'la buluşabilmek için o altın top altında 40 gün sabah namazı kılmak sözleri halk arasında söylene gelmektedir. Eski mabet, Büyük Ayasofya'nın tertip ve tanzim şekilleri ve sanat kısımlarının yapılışlarını ve enini boyunu bildirir. Ayasofya Camii, İstanbul şehrinin doğu kısımları sonunda Ahırkapı Denizi'ne 1000 adım ve kuzeyinde ve Sarayburnu'na 1000 adım uzak bir yüksek tepe üzerinde gökyüzüne baş uzatmış kâgir bir muazzam binadır ki benzeri bir kubbe daha yapılmamıştır. Ayasofya'nın mimarları meşhur matematikçilerden Talesli Antemios ile Miletli İzidor'dur. Fakat o zaman yapılan kubbe yine o zamanda bir zelzeleden çöktüğünden mimarı İzidor'un yeğeni diğer İzidor şimdiki kubbeyi yapmıştır. İzidor kubbeyi her biri 45 kadem yüksekliğinde granitten 8 sütun üzerinde dayalı beyzi yumurta biçiminde yaptı. Binanın içinde Roma'daki tapınaktan alınma kırmızı somakiden 8, Efes'ten, Ayaslog'dan, yeşil yeşimden 6 ve gayet beyaz mermerden 4 sütun vardır. Diğer sütunlarda Trova, Atina, Delos, Strik ve Mısır'dan gelmiştir. İşte bu surette inşası 548 miladi tarihinde yapılarak içi birçok put ve resimlerle süslenmişti. Kubbesinin tuğlaları Rodos'a yapılarak getirtilmiş olup bunlar o kadar hafiftir ki 12 tanesi bri tuğla ağırlığındadır. Yapılalıdan beri birçok kere imparatorlar tarafından onarıldığı gibi en son onarımda 1265 miladi 1844 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Fatih Hazretleri tuğladan minare ile medrese ilave etmiş ve vakıf gelirinden de tahsisat vermişlerdi. Sultan II. Bayezid Bab-ı Hümayun tarafındaki minareyi ilave ve medreseyi genişletmişlerdi. Diğer iki minare de 2. Sultan Selim tarafından yaptırılmıştır. Caminin içinde bulunan mermer küplerle 4 mahvel 3. Sultan Murad'ın taş kürsü 4. Murad'ın 1. kattaki hünkâr mahveli ile camiye bitişik kütüphane, okul ve aşevi 1. Sultan Mahmud'un eserlerindendir. 1152 miladi 1739. Top kandil yerinde vaktiyle bir altın top varken 3. Sultan Ahmet zamanında o top kandil ile değiştirilmiştir. Eski celi yazıları hattat, yazı ustası Tekneci İbrahim Efendi'nin eseri idiyse de şimdiki yazılar Sultan Abdülmecit zamanında kazasker rahmetli Mustafa İzzet Efendi'ye yazdırılmıştır. Bu altın işlemeli kubbeden başka kıble tarafında bir yarım kubbe içinde, ondan da biraz küçük bir kubbe içinde mihrap ve sağ tarafında beyaz ham mermer yapılmıştır. Kıble kapısı üzerinde de çok yüksek muazzam bir yarım kubbe yapılıdır. Bu kubbelerden başka Ayasofya'nın dört tarafında bu üç katlı yapıda 360 kemer çok güzel katlar teşkil etmektedir. Ama ortadaki kubbe çok büyüktür. Bunun dört bir tarafı çepçevre, billur ve necef, bir nevi parlak kıymetli taşlar, cam ve pencerelerle süslenmiştir. Bu kubbe camlarından başka dış ve içlerinde olan camlar, pencereler tamamı 1070 tanedir. Adı geçen bu kubbelerin hepsinin içinde süsleme ve nakış üstadı, nokta nokta adlı zat, kaplama ve altınlı ve mineden resimlerle tuhaf ve acayip şekiller ve büyüleyici bir suretle melekler ve başka insanlar resimleri yapmıştır ki dikkat gözüyle seyredenlerin hayretlerinden parmakları ağızlarında kalır. Bu şekillerden başka büyük kubbenin dört büyük ayağının üst kısımlarında dört köşede birer melaike resmi vardır. Benzetmek olmasın, biri Cebrail, biri Mikail, biri İsrafil, biri Azrail resimleridir ki halen kanatlarını açmış durmakta. Boy postları kanatlarıyla birlikte 50'şer ziradır eski ölçülerden. Hazreti Peygamber dünyaya gelinceye kadar bu melaike resimleri göbeğinde olan ağızları ile konuşarak Cebrail resmi olmuş ve olacak hadiseleri bildirirmiş. Mikail resmi batı tarafında olup düşman zuhur edeceğini ve kıtlık ve açlığın olacağını haber verirmiş. İsrafil resmi kuzeyde olacak olaylardan ve Azrail resmi de hükümdarların öleceklerinden haber verirlermiş. Halen anlatılan bu dört heybetli resim rahatlıkla görülebilmektedir. Caminin doğudan batıya olan uzunluğu 134 ve genişliği 122 ziradır. Caminin içinde ve dışında büyük ve küçük pek çok sayıda göklere uzanan yüksek sütunlar, direkler vardır ki güya her biri gökyüzünün ayaklarıdır. Ve ateş kırmızısı parlak somaki sütunlar var ki kıymetli mücevherlerden dünyada kıt bulunur, benzersiz, çok büyük direklerdir ve her birinin boyu 40'ar Mekke zirasıdır. İkinci kattaki direkler 30'ar ziradır. Bu caminin üç tarafında ikişer kat cemaatin ibadet edeceği kısımlar vardı ki iki tarafta merdivenlerden at ile çıkmak mümkündür. Zeminine beyaz mermer döşenmiştir. Cami içinde ta kubbeye kadar üç kat kandil yakacak duvar aralıkları dehlizler vardır ki caminin içten tamamını kuşatmıştır. Camide 361 tane kapı vardır. Fakat 100 tanesi çok büyük kapılardır. Hepsi de tılsımlıdır. Kaç kere saysak bir kapı daha meydana çıkar. Ona da işaret koyup tekrar saysanız işaretsiz bir kapı daha bulursunuz. Tuhaf bir haldir bu. Ve bütün kapıların boyu 20'şer lira olup kanatları altın işlemeyle süslenmiş, donatılmış, gümüş mine işlenmiş, pirinç ki sanat itibariyle ibret ve hayretle seyredilecek büyük ve yüksek kapılardır. Kıble tarafın orta kapısı hepsinden daha büyük ve yüksekliği 50 zira bir kocaman kapıdır. Bunun tahtalarının Hazreti Nuh'un Cudi Dağı'ndaki gemisinin enkazından olduğu da söylenmektedir. Bu orta kuble kapısı üzerinde sarı pirinç madeninden tabuta benzer uzun bir sandık içinde Kraliçe Sofya'nın cesedi mumya olarak durduğunu da söylerler. Birçok şahıslar bu sandığa el uzatmaya cesaret ettikleri zaman cami içinde büyük bir gürültü ve titreşme olmuş ki teşebbüslerinden vazgeçmeye mecbur olmuşlarmış. Bir büyük tılsım da budur. Onun yukarısındaki küçük direklerin kemeri üzerinde, mermer bir kitabe üzerinde Kudüs-ü Şerif'in kıble olduğu zamanki eski resmi konulmuştur. İçi türlü türlü çeşit çeşit cevahirle süslenmiştir. Bu da tılsımlı olup el sürmeye cesaret olunamaz. Burada yeşil renkli bir direk daha vardır ki seyretmeye değer. O direğin üzerinde de Meryem Ana'nın temsili bir resmi vardı. Elinde bir kandil vardı ki sanki bir beyaz güvercin gibiydi. Her gece bunun ışığı camiyi aydınlatırdı. Bu da zelzelede yıkılmış olup halen Roma'dadır derler. İspanyalılar tarafından oraya götürülmüş imiş. Caminin iç yüzü, duvarları baştan aşağı 5'er 6'şer zıra, 4 köşe cilalı taşlarla kaplıdır. Kelami Ağa'nın başından geçenler. Sultan Süleyman'ın hicaptarlığı ile yetişip ilerlemiş bir takatsiz ihtiyar vardı ki 150 yaşında öldü. Tarikate mensup bir insandı. Bu zat anlatmıştı ki Gazi Sultan Selim zamanında İstanbul'da taun, veba, salgın hastalık çıkıp günde 3000 cenaze kapılardan çıktığını Sultan Selim haber alınca 10 gün tellallar bağırtıp İstanbul ahalisini Kadir Gecesi Ayasofya'da topladılar ki hastalığın önlenmesi için hep birlikte dua edeceklerdi. Ayasofya insan denizi haline gelip omuz omuzu sökmez oldu. Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri duadan önce kürsüye çıktı. Vaaz ve nasihat etti ve zaten bütün halk bunu bekliyorlardı. Bu Yahya Efendi Trabzon'da yetişmiş olup Sultan Süleyman Hazretleri ile süt kardeş idi. İkinci Selim zamanında bilginlikte en üst dereceye ayak basıp halktan uzak durmaya başlamıştı. Vaiz ve nasihatini değil kimse yüzünü göremez olmuştu. O gün İstanbul ahalisi kat kat üstün halde vaazında hazır bulunur, Ayasofya içinde ayak basacak yer kalmadı. O esnada yukarıda adı geçen Kelami Ağa'nın büyük abdesti sıkıştırıp kocaman karnı Bağdat davulu gibi gümbürdemeye başladı. Bire hay medet, halim nice olur diye şaşıp sıkıntısından vücudu fiske fiske kabarıverdi. 2-3 kere ayağa kalkıp etrafına bakarak yine oturdu. Zira insan denizine düşmüş gibiydi, adım atacak yer yoktu. Adamın sıkıntısı da o derece arttı ki yerinden kımıldayacak hali kalmadı. Hemen Şeyh Efendi'ye dönüp içinden ve canı gönülden yardım istedi. Ve beni bu cemaat içinde halka kepaze etme diye içinden yalvardı. Hemen yanında sipahi kılıklı bir adam peyda olup, "Buraya adam, senin derdin nedir? Yüzün gözün şişmiş, hoşluğun yoktur. Senin derdine çare bulayım ama bu gizli kalsın," diye yemin teklif etti. Kelami Ağa da yemin etti. Sipahi cübbesinin paltosunun sağ yenini Kelami Ağa'nın başına örttü. Kelami Ağa kendini Kağıthane Nehri kenarında bulup sıkıntısını giderdi. Yeniden abdest alıp 40 kere Allah'a şükür secdesi ederek "Nedir bu başıma gelen, rüya mıdır yoksa aslı var mıdır?" diye düşünürken kendisini yine Ayasofya'da oturduğu yerde buldu. Adı geçen sipahiyi de yanında görüp "Bremedet, ben herhalde Hızır Peygamber'e rastladım, eteğini bırakmayayım," diye sipahiye hürmet etmeye başladı. Yahya Efendi vaazını bitirip kürsüde duaya başladı. Cemaatte amin dediler. Dua bitti. Ayasofya kapılarını kapayıp yalnız büyük kapıyı açık bıraktılar. Ve defterdar Derviş Çelebi kapıda durup çıkan cemaati saydılar. Hepsi 57 bin adam çıktığını tespit ederek yazıp Sultan Selim'e arz ettiler. O esnada Kelami Ağa sipahinin eteğine yapışarak, "Sultanım, ben şimdiden sonra senin eteğini elimden bırakmam ve sana kul ve kurban olurum. Lütfet, beni dileklerime kavuştur," diye rica etmeye başladı. Sipahi ise, "Ben senin dediğin adam değilim be adam. Git beni kendi halime bırak," diye çeşit çeşit yersiz ve münasebetsiz sözler söyleyip küfür dahi ederek kalp kırıcılık ettiyse de Kelami Ağa sipahinin yine eteğini bırakmayıp inançla sarılıyordu. Sipahi, Kelami Ağa'yı "eteğimi bırak," diye fırıldak gibi çevirip birkaç yerden başını dahi yaralayıp sırtındaki samur kürkünü parça parça etti. Ve cemaatten bazı kimseler bunların aralarını bulup gittilerse de Kelami Ağa sipahinin yanından bir adım ayrılmayıp rica ve yalvarma ve inatla mücadele ederek Ayasofya'nın helalarına kadar geldiler. Sipahi hemen bir helaya girdi. Kelami Ağa kapının dışında beklerken biraz sonra dolamalı ve belinde gümüş zincirli bıçak ve burma sarıklı bir yeniçeri çıktı. Kelami Ağa hemen yeniçerinin yakasından tutup rica ve yalvarmaya başladı. Yeniçeri, "Git be adam, sen bunamışsın, ben senin dediğin adam değilim, bana yaklaşma," dediyse de asla fayda vermeyince Kelami Ağa'ya bir dayak attı ki seyredenler acıyıp elinden kurtardılar. Yeniçeri oradan Ayasofya çarşısında bir bozacı dükkanına girdi. Kelami Ağa da beraber gidip ondan ayrılmadı. Yeniçeri asla yüz vermeyip kebap ve ekmek yiyerek ve boza içerek açlığını giderince dışarı çıkıp gitti. Kelami Ağa yine peşine düşüp giderken soğuk çeşme üstlerinde bir daracık sokak içinde bir tenha yere varınca Yeniçeri'nin ayağına kapanıp "Aman Hazreti Peygamber aşkına olsun beni bermurad eyle, dileklerimi ulaştır," deyince Yeniçeri gülümseyip "Hakikaten doğru bir aşıksın ama tecrübesiz, toy ve acemisin. Birkaç kere tecrübe için sana dokundum ama yine benden yüz çevirmeyip tam bir inançla eteğimden ayrılmadın. Şimdi seni bir yere götüreceğim, içeriye girip selam verince sana köşkte 40 gün çile çekeceksin," diyecekler. Ama orada olanların hiçbir işine karışmayıp sağır ve dilsiz gibi durup asla dünya sözü konuşma. görelim feleğin aynesini gösterir diye o tenha yerlerde karanlık bir köşede pis ve sidikli bir kapıya gelip yeniçeri kapıyı çalınca kapı açıldı. İçeriden zenci yapılışlı, asık suratlı bir Arap görünüp bunlar içeriye girince hemen o zenci Kelami Ağa'nın kolundan sıkıca yapışarak yarım elma gibi evin içine attı. Kelami Ağa'nın aklı başına gelince orada olanlara Esselamu Aleyküm diye selam verince hepsi de selamını aldılar. Adı geçen Yeniçeri Kelami Ağa'ya yer gösterip orada pis bir toprak üzerinde kaldı. Kendisi de aşçı gibi kılık değiştirerek baş köşede oturan tarikatın öncüsü bir ihtiyarın mübarek elini öperek Kelami Ağa ile geçen macerayı anlattı. İhtiyar dedi ki, dünya tadlarından ve her şeylerden ilgisini kestiyse bu Kırklar dergahında mutluluğa erişir ve postunu baş köşeye koyarız. Safa geldin kişi diyerek Kelami Ağa'ya iltifat ve hürmet etti. Kelami Ağa'yı orada 3 gün 3 gece aç ve susuz bıraktılar. Bitkin ve dermansız kalan zavallının un kapanındaki evi, köyü, çoluğu çocuğu hatırına gelip acaba bu işin sonu ne olacak diye Allah'a boyun eğip otururken 4. gün köşede oturan ihtiyar adamlarına Allah'ın emriyle vazifeli olduğunuz işleri görün diye emir verince hemen yukarıda yazılı Yeniçeri kılığına giren adam ayağa kalkıp bir odayı açarak içeriden 38 türlü silah aleti çıkardı. 38 adamın önüne birer tane koyup kendi önüne de bir leğen içinde su koydu. Herkes yerinde otururken Kelami Ağa şu sudan biraz içsem deyince sabreyle bugün görelim sana bu sudan içmek nasip olur mu dediler. Biraz vakit geçtikten sonra karşı tarafta bir adam önündeki kılıcı alıp bir küçük çocuk peyda olunca o adam kılıcıyla oğlanın başını kesti. Hemen Kelami Ağa canım o adamı neye öldürdü diye sorunca Yeniçeri arkadaş sorucu olma demedin mi diye cevap verdi. Yine karşı taraftan 2 adam daha çıktı. Bunları bir aslan kovalayıp ortaya getirince adamlardan biri şeyhin arkasına saklanıp kurtulur. Diğerini aslan parçalar ve yer. Kelami Ağa'ya dayanamayıp yine sorar. Derken bir adam önünden yine bir oğlan çocuğu belirir. Arkasında bir kurt çocuğu kovalarken seccadede oturan adamlardan birisi ok atarak kurdu öldürür. Sonra çocuk bir köşede kaybolur. Kelami Ağa bu sefer Allah'a şükreder. Bu defa da karşı taraftan 3 adam çıkar, şeyhin emriyle 2'sini asıp 3.'yü de asarken Kelami Ağa dayanamayıp şeyhin huzuruna varıp ve herifin affedilmesini yalvarırken Yeniçeri Kelami Ağa'nın yakasından yapışarak yerini oturtur ve bre ben sana 40 gün sabret demedim mi diye tembih eder. O esnada Yeniçer'in önündeki leğen içinde olan su çalkalanmaya ve dalgalanmaya başlar ve bu arada leğende 2 küçük gemi belirir. Gemiler batmak üzereyken Yeniçeri geminin birini direğinden yapışıp yelkenini üf diye şişirerek dalgaların öldürmesinden kurtulup giderler. Öteki gemi suyun dalgalanmasından batmak haline gelince içinde olan Allah kullarının ya Allah diye ağlaşıp bağırışmaları göğe yükselir. Bu esnada Yeniçeri şeyhin emriyle geminin direğine basıp gemiyi batırınca içinde olan canların hepsi de suya gömülüp kimisi kurtulurken Yeniçeri gemiyi tamamen batırır. Bu esnada bir oğlancıkla bir kızcağız leğenin kenarına çıkarlarken Yeniçeri kenardan oğlanı batırıp kızı leğenden dışarı çıkarır. Kelami Ağa bu hali görünce o susu çocuğu neden batırıp kanına girdin ve Allah'ın bu kadar yaratığını kanına neden girdin diye bağırınca hemen baş köşedeki şey buna bir ekmek parası verelim getirin şu kırklar huzurunda bir dua edelim diye Kelami Ağa'yı konuşma yerine getirir. Mecliste bulunanların hepsinin önünde Kelami Ağa'ya bir ekmek, bir akçe, bir salkım üzüm, bir hurma, bir zeytin verip tabii ölüm gününe kadar sağlık ve afiyetle yaşamasına ve bütün yiyeceklerini gizli hazinesinden Yüce Tanrı gönderip meleklerin yanında saygı ve itibar görmesini ve gök ve yerde bütün afetlerden kurtulmuş ve muhafaza edilmiş olarak dünyanın sonuna kadar zürriyetinin tükenmemesini, gün günden nesli devam edip son nefesinde güzel bir bitiş ile peygamberin bayrağı altında gölgelenmesine diye hayırlı dua eder. Orada bulunanların hepsi amin deyip duadan sonra Yeniçeri ve zenci kapıcı Arap Kelami Ağa'nın yakasından tutup yum gözünü derler. Zavallı Kelami de uyku ve hayal gibi göz yumup açınca kendisini Galata meyhaneleri içinde bulur. Bre hay medet, elime geçmiş devleti elden kaçırdım diye içi yanarak köşe bucak gezip sonunda bir meyhaneye girince baktı ki birçok sarhoş Yeniçeri gel dostum bir dolu kadehimiz iç diye yanlarına çağırırlar. Zavallı Kelami evvelce Ayasofya çarşısında beraber olduğu sipahiden değişme Yeniçeri ile bozahaneye girmişti. Bunları da ona benzetip 3 günden beri de aç olduğundan meyhane yemeğiyle karnını doyurup açlığını giderir. Ama yine de bu meyhaneli adamları iyilikle düşünüp bunlardan yardım ister. Nihayet vakit akşama yaklaştığında Galata'dan onlarla beraber kayığa binerek un kapanı tarafına geçip Kelami Ağa'ya bir deste şarap yükletirler. Bu da beni imtihandır diye inançla yürürken akşamdan sonra bir tenha sokakta Kelami Ağa'nın başından sarığını ve sırtından samur kürkünü alırlar ve ''Ya bu şaraptan içersin yahut seni öldürürüz.'' diye zorlayarak olmayacak tekliflerle sıkıştırıp o inançlı ihtiyar ister istemez bir bardak içince ''Ya Allah'' diye o anda soyunup çıplak olarak evine geldi. Ve artık dışarı çıkamayıp dünya işlerinden elini çekerek halktan uzak, kimseyle görüşmeyen, çekici kuvvet sahibi bir büyük adam oldu. Ama un kapanının iç yüzünde kuyumcular içinde oturup sarayında gelen ve gidene yiyecek ve harcayacağı o kadar bol idi ki, bu kadar zenginlik ve bu kadar hesapsız masrafın nereden geldiğini kimsenin aklı ermiyordu. Rahmetli ve Allah'ın mağfireti üzerine olası Kelami Ağa'nın Ayasofya Camii içinde Kırklar Makamı denilen yerde başından geçen bu macerayı kendisinden dinleyip yeri geldiği için buraya yazdık. Doğruluğu ve sorumluluğu söyleyene aittir. Hadis-i şerif, El kezzab men yedahaddese bi külli ma semahü.